Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde fiziksel etkileri olduğu gibi psikolojik etkileri de var. Son zamanlarda sıkça konuşulan iklim krizi yalnız bedenimizde değil, ruhumuzda da büyük bir tahribata neden oluyor. İklim koşullarındaki ani değişiklikler, travma sonrası stres bozukluğu, majör depresif bozukluk, endişe, depresyon, suçluluk, vicdani travma ve daha neler neler. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçöpar hocamız stüdyomuzda olacak programımızın ilk dakikalarında ve iklim değişikliğinin psikolojiye etkilerini konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemiz var. Yeni yılın başlangıcını müjdeleyen Muharrem ayı Müslümanlar için büyük bir öneme sahip. Barış ayı olarak da bilinen ve haccın gerçekleştirildiği özel bir zaman dilimi olan Muharrem, içinde pek çok olayın yaşandığı Aşure gününü de barındırır. Hicri yeni yıl, Muharrem ayı ve Aşure gününün anlamı ve önemini konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Başım darda benim, şu yaban diyarda benim. Turnam başım darda benim, şu yaban diyarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, gözden uzaklarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, uzaklarda benim. Çekelim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Çekelim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Thank you. eğdirdiler, başım öne eğdirdiler, yüzüm yere değdirdiler, saçıma kar yağdırdılar, yaz ile baharda benim saçıma kar yağdırdılar, yaz baharda benim, çekerim turnam sineye. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram, belki seneye. Çekerim
fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemizle başladı. Stüdyomuzda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçöper hocamız var. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, her hafta farklı bir konuyu işliyoruz değerli hocamızla. Bugün de hem dünyamız için aslında hem bedenimizde hem de ruhumuzda farklı değişikliklere yol açan iklim değişikliğini ve bu iklim değişikliğinin psikolojimiz üzerine etkilerini konuşacağız değerli hocamızla. Hocam şimdi ilk başta şöyle düşünebiliriz. Evet, insanız, bir dünya içinde yaşıyoruz. Her şeyden etkileniyoruz. Yağmur yağsa duygularımız, düşüncelerimiz değişiyor. Güneş açsa değişiyor. İklim değişikliği son zamanlarda en çok aslında bunaldığımız ve sıkıntı içine düştüğümüz bir konu. Evet. Yalnızca Türkiye'de değil tabii, tüm dünyada. Psikolojimiz üzerine de muhakkak etkileri vardır. Tabii, bir yağmurdan tabii. Bir güneşten bile bu kadar etkilenen bir yapıya sahipsek eğer, ne gibi etkileri var hocam?
Şimdi bizim psikolojimizi etkileyen ana faktörlerden birisi de hani dış ortamda neler olduğu bittiği. İşte bunun içine doğa olayları, hava sıcaklığı da dahil.
Tabii.
Yani ne olup bittiği ve çevre bizi etkiliyor. Şimdi aşırı ve zorlayıcı çevre koşulları, işte aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı kar yağışı, seller, ona bağlı doğal felaketler. Evet. Değişen derecelerde bizi etkiler. Yani çok böyle bir afet düzeyinde, mesela bir seldi veyahut da bir, mesela buna bağlı diyelim, orman yangınları çoğalıyor. Bütün bunların bir kısmı travma düzeyinde.
Hı hı.
Ama bir kısmı da diyelim havanın böyle çok sıcak gitmesi, bunaltıcı gitmesi, hı hı, veya çok soğuk gitmesi. Bunlar da sürekli bir zorlanma, stres faktörü. Yani en başta böyle bir stres etkisiyle insanı etkiliyor. Hı hı. Şimdi olağan biten ve zorlayıcı olaylar, rahatsız edici olaylar hani aşağı yukarı hepimiz için aynıdır. Aşırı sıcak, soğuk, işte sel, kar, yağmur, dolu, fırtına. Şimdi zorlayıcı olaylar karşısında tabii insanların tepkilerinin yoğunluğu da değişiyor. Hı hı. Yani travma düzeyinde olduğunda bile değişir. Mesela çok travmatik bir olayda travma sonra stres bozukluğu da geliştirebilir bir kişi. Bir kısım insan da bunu bir zorluk ve sıkıntı yaşamakla birlikte, hı hı, atlatıp tekrar yaşamaya belli süre sonra dönebilir. Şimdi stres ve zorlanma durumlarında şöyle bir şey oluyor. Diyelim iyi kötü durumu idare eden bir kişisiniz ruhsal olarak. Yani bir sıkıntınız yok ama hani eşiktesiniz. Şimdi böyle kişileri ekstra üzerine binen stresler öbür tarafa geçirebilir. Yani sorun yaşayan kısma geçirebilir. Ya da ne bileyim işte gayet rahat, huzurlu yaşayanları zorlanan kişiler sınıfına geçirebilir. Zaten psikolojik problemi olan, sorunu olan ve bununla uğraşan kişileri ise
daha da artar.
Daha da arttırabilir. Yani evet. Bir anlamda
o eşik seviyesi değişiyor galiba.
Stres düzeyimizi arttırarak sorun yaşar hale getirebilir. Evet. Yani diyelim Stresi de ben şöyle düşünüyorum. Hani zorlanma, baskı anlamına geliyor ya. Mesela bir tahta olsun diyelim, bir tahta parçası. Hani ona bir baskı uygulandığında o en zayıf yerinden kırılır. Dolayısıyla böyle streslerde daha çok en fazla mesela çocuklar, gençler daha strese karşı dayanıksızdır. Yaşlılarımız daha strese karşı dayanıksızdır. Hı hı. Onları daha çok etkiliyor. Aynen hani bir salgın durumunda işte küçük çocukların, bağışıklık sistemi zayıf olanların daha çok etkilenmesi gibi. Hı hı. Ruhsal anlamda da dayanıklılığı az olan kişileri maalesef bu tür stres durumları daha çok etkiler.
Evet. Tabii iklim değişikliği konusunu düşündüğümüzde hemen aklımıza doğal afetler geliyor. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Doğal afet olmasa bile bu kadar etkilenirken kim bilir doğal afet durumunda o stres düzeyi ne kadar artıyor. Hı-hı. Ve kişilere göre de değiştiğinden bahsettiniz. Bu değişikliği şöyle tek tek ele alabilir miyiz hocam? Tabii. Önce çok mutlu bir kişiyi ele alalım. Evet. Onda nasıl değişiklikler oluyor?
Şimdi şöyle, kişilerin hani genel olarak durumunu düşündüğümüzde yani belli bir olay oluyor. Bu eşit yani hava sıcaklığı eşit bir durum. Ama mesela sizin diyelim maddi koşullarınız, imkanlarınız iyi ise, oturduğunuz ev iyi ise mesela daha az etkileniyorsunuz.
Evet.
Salgın döneminde karantina oldu. Evet. Diyelim sizin efendim bahçeli
bağınız
var,
bahçeniz var değil
bağınız
mi?
Bağınız bahçeniz var. Evet. Karantina olduğunda çok etkilenmezsiniz. Ama şehirde bir apartman dairesinde az ışık gören bir şeyde yaşıyorsanız evde ve kalabalık bir şekilde o evin içine de yaşamak durumundaysanız daha çok etkilenirsiniz. Doğru. Şimdi bu işin dış kısmı ama bir de içsel kısmı var. Yani bazı insanlar vardır ki yani dünyanın en huzurlu yerine götürseniz yine
huysuzdurlar değil mi? Evet.
Burada ben üçe ayırıyorum hani bir tepki verme açısından. Bir, umursamazlar ki salgın döneminde de vardı. Efendim böyle bir şey yok, ne ol, bana bulaşmaz,
bana bir şey olmaz.
Şey olmaz. Bu bir tepki, inkar. Bu da çok sağlıksız bir tepkidir. Mesela iklim değişikliği ile ilgili de böyle tepkiler var. Efendim yok aslında iklim değişmiyor. Bunun, dünyanın işte belli dönemlerde böyle şeyler olur, geçer. Şimdi umursamazlığın zararı ne? Sizin gerekli önlemleri almanız veya o konuyla ilgili sizin bir sorumluluğunuz varsa onu yerine getirmeye engel olur. Öbür boyut abartılı bir şekilde duygusal tepki.
Eyvah yani. Dünya yıkıldı.
Aynen. Öldük, ne yapacağız? Bittik, mahvolduk. İşte ne bileyim evlenmeye gerek yok. İşte çocuk sahibi olmamak lazım. Çocuklar işte çok kötü bir dünya bekliyor onları.
Doğru,
böylece kötülük dünya. Yapmış oluyorum. Hani bunu böyle bir kaos haline getirip tamamıyla kendini çaresiz ve güçsüz hisseden bir grup var. Ortada olmak en iyisi. Ortada olmak ne demek? Hani o sorunu görmek, hı hı. Gerçekliğin farkında olmak. Ama o gerçekliği fark ettikten sonra da ben bu durumla nasıl baş edebilirim diye çaba göstermek. Yani ben birey olarak ne istiyorum, ne yapabilirim? Benim üzerime düşen kısım nedir? Genelde böyle yapan insanlar aslında o olayla ilgili stresi de daha sağlıklı
yönetirler değil mi?
Diyelim siz iklim değişikliği konusunda eğer bir rahatsızlığınız varsa, kişi olarak böyle bir hassasiyetiniz varsa, bu sizi etkiliyorsa bu neyi gösteriyordur? Hani ben demek ki hani bu dünyanın iyi bir yer olmasını, insanların rahat, mutlu, sağlıklı yaşamasını istiyorum. Peki buna dönük olarak kişi olarak ben ne yapabilirim? Çünkü insan yaşamının önemli bir alanı da toplumsal alan. Şimdi toplumsal alanda ne yapabilir kişi? İşte bu konuda çalışan sosyal kurumlar var, topluluklar var, insanlar var, hassas olan gruplar var. Eğer bunlara katılıp ben de bunlarla bir ilgili bir şey yaparsam bence o zaman o duygum azalır. Hani kişi olarak da mesela en basit tüketim alışkanlıklarından tutun da nasıl seyahat ettiğinize kadar. Şimdi daha bu olaylar olmadan önce biz bir kongre düzenliyoruz ki bu yılda düzenleyeceğiz. Bilişsel psikoterapi, bilişsel davranışı psikoterapi anlamında. İngiltere'den bu alanda çalışan ve çocuklara dönük çalışan çok önemli bir kişi var. Biz bu kişiyi davet ettik konuşmacı olaraktan. Epeyce bir cevap gelmedi. Daha sonra cevap geldi. Dedi ki şöyle yazıyordu mektubunda. Hani ben işte gelmek istiyorum, katılmak istiyorum. Ancak hani baktım uygun bir tren şeyi bulamadım. Hani Türkiye'ye gelecek, İngiltere'den Türkiye'ye. Maalesef çok zor ve zahmetli.
Uçağı düşünmüyor.
Uçak kullanmıyormuş. Uçak kullanmama nedeni de ozon tabakasına, çünkü uçakların verdiği büyük bir zarar var. Şu anda aslında hani çok herhangi bir uçuş takip programını izleseniz yüz binlerce uçak var havada.
Evet.
Ve bunlar inanılmaz derecede gaz yayıyorlar ve bu egzoz, onların yaydıkları egzoz aslında ozon tabakasını en çok etkileyen etkenlerden birisi. Karbon izi deniyor ya buna.
Evet, evet.
O nedenle de uzaktan gelmeyi teklif etti. Yani online olarak katılmayı, ki o zaman bu online şeyler falan filan hiç gündemde değildi. Daha sonra tabii işte biz onu yaklaşık bir yıl önce şey yapmıştık toplantıdan. Sonra
pandemi çıktı.
Pandemi çıktı ve online, diğer insanlar da online geldi. Ama evet, biz ilk defa mesela öyle bir hassasiyet olduğunu fark ettik. Ve araştırınca ben hakikaten de önemli bir etken. Yani bizim kişisel olarak, hani ben demiyorum ki insanlara hani uçak seyahati yapmayın, ama yaptığımız her şeyde mesela özen göstermemiz. Mesela kırmızı et yine en çok doğayı hani yine gazlar vasıtasıyla, hani büyükbaş hayvanların çıkarttıkları çok önemli düzeyde bir yine ozon tabakasını etkileyen bir gaz, metan gazı sorunu var. İnsanlar bu konuları bilirse, bu konuda daha hassas olursa, daha duyarlı yaşarsa, ama tabii ki bu konuda hakikaten kaygısı olan, düşüncesi olan ve sıkıntısı olanlar için bunu söylüyorum. Çünkü eğer biz yaşamda neyi istiyoruz, ideallerimiz nedir, nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz, hani bunun farkında olur ve buna uygun davranırsak o duygularımız azalır diye konuşmuştuk.
Evet.
O zaman o kişinin duygusu da daha sağlıklı bir düzeye gelir. Ama bir kısım insan vardır ki sadece ve sadece şikayet eder.
Her şeyde.
Öldük, gittik, mahvolduk.
Evet.
İşte o da sağlıksız bir tavır. Hem sorunu çözmediği gibi, yani o sorunu çözmeye dönük çabaları da azaltır.
Hani zaten nasıl olsa olmuş, bir şey olmayacak.
Evet. Dolayısıyla
ben çabalasam ne olacak?
O en kötüsü bence.
Evet.
Umursamazların zararıysa tabii kendisine de zararı olur, ama çevreye zarar var. Yani o da sağlıklı bir tutum değil. Onları da biraz tabii uyarmak, birazcık da korkutmak gerek. Ama bunları genel yaptığımızda da, hani işte iklim krizi şu bu diye konuştuğunuzda şöyle bir şey oluyor. Zaten umursamayacak kişiler aldırış etmiyor. Kaygılı kişilerde de
kaygı
daha abartılı
artıyor, etkiler değil
oluyor.
Mi?
Onun
evet,
için bence bunu dozunda gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde yapmak gerek. O bilgilendirme kısmı.
Dengeli.
Diye düşünüyorum. Evet.
Hocam bilgilendirme yaptık, her şeyi biliyorlar diyelim, iklim krizinin farkındalar, ama yine de kendilerine hakim olamıyorlar,
evet,
ve kaygı düzeyleri yüksek. Bu tür bir durumda o depresyona girme aşamasında
olabilir, tabii,
olabilir değil mi? Onu nasıl çözebilirler?
Şimdi orada bence eğer kişi ızdırap çekiyorsa, çevresiyle ilişkileri bozulduysa, iş hayatı etkileniyorsa, ki yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz bireylerde bu oluyor. Yani her şeyle ilgili kaygı duyabiliyor bu kişiler. Dünyanın geleceğiyle de ilgili de duyabiliyor. İklim kriziyle de ilgili duyabiliyor. Efendim Türkiye'nin geleceğiyle de ilgili duyabiliyor. Çocuklarının geleceği, kendi geleceği, her şey. Bunun içinde iklim krizi de olabilir. Fakat yine ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi dünyada çeşitli zamanlarda ülkelerde çeşitli araştırmalar yapılıyor. Hani bununla uğraşan özel şirketler var. İnsanların genel eğilimini anlamak için. Ben onlara ara sıra bakıyordum bu COVID krizinde de. Mesela çoğu zaman bu krizin, salgının çok yoğun olduğu dönemlerde çoğu ülkede işte salgındı bir numara. Ama ona rağmen o dönemlerde bile ben iklim krizi, küresel ısınmayı görüyordum. Ama Türkiye'de çok çok aşağılarda, yani çok altlardaydı o. Yani ne bileyim Avrupa ülkelerinde falan işte ikinci, üçüncü sırada olduğu oluyordu. Bizde ise küçücük sonlarda yer alıyor. Bilmiyorum şu anda durum nasıldır, ama bizim insanımızda çok fazla o konuda duyarlılık yok. Yani demek ki hani ülkeleri insan gibi düşünüp sınıflasak, hani aşırı kaygı duyanlar, orta düzeyde duyanlar, gerçekçi düzeyde duyanlar, az duyanlar ve hiç duymayanlar, neredeyse bizim ülkemiz hiç duymayan tarafta yer alıyor. Hani bu da
nasıl bir tehlike yaratır?
Değil. Yani evet, biraz bizim o konuda hassasiyet kazanmamız gerek. Ama kişiler özelinde düşündüğümüzde evet, tabii ki böyle sıkıntıları olan bireyler var. Öyle olduğunda da muhakkak kişinin yardım alması gerek. Çünkü sonucuna baksın. Hani sonucunda ne oluyor? Yani ben kaygı duyuyorum, endişe duyuyorum. Bir, hayatım nasıl etkileniyor? Çevremi nasıl etkiliyorum? Bu sorunu çözmeye bir katkım oluyor mu? Kendim sıkıntı yaşıyorum, kendimi kötü hissediyorum. O zaman hani bunu aşırı derecede kaygı duymanın bir anlamı var mı, bir yararı var mı, olumlu bir etkisi var mı? Yok. O zaman onu değiştirmeye dönük bence adım atmalılar. Çünkü hayatlarını yaşayabileceği tek versiyon bu değil. Yani kaygı duyup, endişe duyup ve bir şey yapmadan çaresiz ve ne bileyim umutsuz bir şekilde hayatı sürdürmek. Şimdi bunun bir diğer toksik, zehirleyici etkisi de şudur. Ben onu hep depremle ilgili de veriyorum. Çünkü deprem konusunda oluyor bazen duyarlılığımız maalesef.
Evet.
Acı şeyler yaşandığında. Evet. Ama dikkat edin. Mesela İstanbul depremiyle ilgili o tabii çok büyük bir nüfus yaşıyor. Türkiye'nin ekonomisi orada. Efendim ne zaman olacak, nasıl olacak? Marmara'daki fay kırıldı mı, kırılacak mı? Kaç yıl içinde, kaç yılımız kaldı? Çok çok görüyoruz değil mi? İşte bu da aynı şekilde sadece ve sadece kaygı duyma ve ama ona dönük bir şey yapmamanın tipik bir örneği. Hmm. Bunun tehlikeli yanı ne? Siz bunu böyle konuştuğunuzda, kaygı konusu yaptığınızda, olasılık falan düşündüğünüzde
stres düzeyi artıyor.
Bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz da bir yandan. Hani böyle bir şey var ve ben bir şey yapıyorum, düşünüyorum bunu. Hani sorumluyum. Halbuki sorumluluk falan değil bu. Oysa ki yapılacak olan şey ne? Hani asıl kaygıyı sağlıklı şekilde azaltmanın. Şimdi mesela yine aynı örnekten gidersek. İşte dünyada küresel ısınma var mı? Var. Bu tehlikeli bir şey mi? Evet. O zaman yapmamız gereken şey neyse onu yapmak. Sağlıklı olan tavır bu. Efendim İstanbul'da daha önce deprem oldu mu? Evet. Depremle ilgili bir fay var mı? Var. O zaman olur mu olmaz mı bırak. Böyle bir şey olacak.
Bu bir gerçek.
O zaman biz ne yapacağız? Sağlam zeminlerde sağlam binalar kurup orada yaşayacağız. Sağlam olmayanları da boşaltacağız. Çok net. Ama bunu yapmak neyi gerektirir? Bu hem kişisel sorumluluk hem maddi bir boyutu var. Dolayısıyla daha zor. O zaman biz öbür biraz sıkıntı vermekle birlikte daha kolay olanı tercih ediyoruz.
Konuşuyoruz sadece.
Evet. Ve kaygı duyuyoruz, endişe duyuyoruz. Bu bir tür aslında daha yoğun olan sıkıntıyı azaltmak için de bir baş etme stratejisi. Kaygıları yüksek olan insanların dünyaya bakışı şudur. Bu dünya çok tehlikeli bir yer. Her an kötü bir şey olabilir. Bu her an kötü bir şey olacak olan dünyada ben de güçsüz, aciz bir insanım, zayıf bir insanım. O zaman bu her an her şeyin kötü olabileceği dünyada aciz olan benim en iyi baş etme yolu ne olabilir? Endişe duymak. O zaman habire endişe duyayım. Endişe duymak beni hazırlar. Endişe duymak ileride o kötü şey olursa daha az üzülmemi sağlar. İşte endişe duymak sorun çözer gibi bir takım aslında
gerçekçi de olmayan
evet, inançlara yol açıyor ve birbirini besliyor.
Evet. Eko anksiyete diye bir kavram var. Bu tam da evet, anlattığımız
tam da bu,
konu.
Tam da bu. Mesela health anxiety işte sağlık anksiyetesi. Eko'da çevreyle ilgili anksiyete. Birebir o. Bizim yapabileceğimiz çok daha sağlıklı tepkiler var verebileceğimiz. Anksiyete duyarak ve sadece ve sadece anksiyete ve endişe duyarak tepki vermek
hiçbir çözüme ulaştırmaz.
Ne bize ne çevremize yararlı değil.
Yararlı olandan da bahsettiniz evet, zaten sevgili evet, dinleyicilerimize. Önce sorunu kabullenmek.
Farkındalık.
Farkındalık. Evet. Her şeyde olduğu gibi fark et, düşün evet, diye başlıyoruz. Önce fark edeceğiz. Evet. Sonrasında ne yapabiliriz evet, diye düşünmeye hı-hı, başlayacağız. O hissiyat zaten hı-hı, düşündükten sonra bir şekilde duygularımız da yoğrulup evet, bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Ve yaşantımıza kaldığımız evet, yerden devam evet, edeceğiz.
Ve ben ne yapabilirim? Onu makul şekilde yapmak. Yani işini, gücünü, ailesini, kendine bakımı bırakıp da kendini parçalamak da değil. Hani
evet,
öyle bir tavır da var. Ona da dikkat çekelim. O da sağlıklı.
Evet. O zaman en sağlıklı olanı hocam evet, yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. En sağlıklı olan tavır, davranış
kere,
ve duyguyu da
ruhsal
söyleyeyim,
olarak, bedensel olarak önce bir kendimize bakalım. Çünkü biz sağlıksızsak hiçbir şeyi de çözemeyiz.
Doğru.
Hiçbir şey de yapamayız.
Ve çevremizdekilere de, küçüklerimize de evet, fayda sağlayamayız.
Öncelikler dahilinde yapabileceğimiz kendi payımıza düşen neyse onu makul ve mantıklı bir şekilde yapmak.
İklim kriziyle ilgili neler yapılabilir? Hani kendi payımıza
mesela,
düşen
efendim,
olarak.
Lüzumsuz yere ne bileyim evi aşırı ısıtmamak, karbon kaynaklarını işte aşırı tüketmemek, efendim bir kişi arabada seyahat etmemek. Yani bunlar mesela kağıt tüketirken bile, hani o bir kağıdı tüketirken o kaç tane ağaçtan geliyor? Yani bunların hep arkasında neler var? Kaç ton su gidiyor? Ya yani buna göre bir, her şeyde bir tasarruflu ve tutumlu
çok
olmak.
Küçük bir
Çünkü
şey gibi gözüküyor
evet,
ama aslında
ya bizim çocukluğumuzda hep bu öğretiliyordu. Yani bizim hayatımız bunun üzerine
doğru.
kurulu. Yani yemeğini bırakma. Yani biraz onlara dönmemizde fayda var.
Evet, hep anneannelerimiz,
Evet.
babaannelerimizin hep oturduğumuzda masaya söyledikleri ilk
Evet.
cümleydi. Aman tabağında kırıntı
Gibi.
kalmasın,
Gibi.
ekmeğini.
Kıyafetler üst üste giyilirdi. Ondan ona, ondan
Evet,
ona, ondan
doğru.
ona akrabalar. Yani birazcık o şeye dikkat etmemiz.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet, belki iklim değişikliği başlığı altında konuştuk ama yine insan
Evet.
psikolojisini ve yine aslında
Kesinlikle.
neler yaparak kendimizi
Evet.
daha rahat ve daha o mutlu şekilde yaşar hale getiririz'i konuşmaya
Evet.
çalıştık. Çok çok teşekkür ediyoruz
Ben teşekkür ederim.
aktardıklarınız için. Minik de olsa eğer çevreye bir katkımız olduysa bu sohbetimizde ne mutlu bize. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız stüdyomuzdaydı. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde fiziksel etkileri olduğu bir gerçek ama psikolojik etkileri olduğu da elbette yadsınamaz. Bu anlamda neler yapabiliriz, neler yapmalıyız? Hocamızla detaylarıyla konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Thank you.
Atalardan Yadigar.
Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezen Hanım. Şahsınızda bütün Necip milletimizi, bizleri şu anda dünyanın farklı yerlerinde dinleyen TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan gönülden, muhabbette selamlıyorum. Ve diyorum ki günleri günlerinden âlâ olsun inşallah.
Amin değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel açılış yaptınız her programda olduğu gibi. Biz de bugün aslında çok tatlı ve çok güzel bir aşure dediğimizde aşure. Sanıyorum hepimizin ağzı tatlanır ama sadece ağzımız değil gönüllerimizin de tatlandığı özel bir günü konuşacağız hocam. Muharrem ayı içindeyiz. Aşure gününün de anlamı ve önemiyle birlikte geçmişten günümüze neler yaşandı, neler yaşanmaya devam edecek aşure günüyle ilgili hemen sözü size bırakalım.
Şimdi Muharrem ayı haram olan aylardan, yani İslam'dan önce müşrikler döneminde bile 4 ay geldiği zaman bu 4 aya insanlar hürmet eder. Eğer savaş zamanındaysa savaşı bırakır, barışa doğru dönerlermiş. Bu aylar hangi aylar? Hicri aylardan 3 ayların başlangıcı olan Recep ayı ve hicri ayların yine hac aylarından olan Zilkade ve Zilhicce ayı, bu sonudur ve hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayıdır. Muharrem ayı o kadar önemli bir ay ki aşure gününde dünya yaratıldı Sezin Hanım.
Evet.
Aşure gününde Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin tövbeleri kabul edildi. Malum haliniz cennetten kovuldular. Hazreti Adem babamız Hindistan'ın Serendibel şehrine, Havva annemiz Cidde şehrine gönderildi ve 40 yıl ağladılar. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i cellede şöyle niyaz ettiler Rabbimize. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Yani Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Tövbe ediyoruz. Tövbelerimizi kabul eyle. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniş tabii ki. Adem babamızın ve Havva annemizin tövbelerini kabul etti. Onlara aşure günü Arafat Dağı'na topladı. Aşure günü olan hadiselerin başı buradan başlıyor. İkincisi Hazreti Nuh'un gemisi. Aşure günü bir rivayete göre Cizre'ye, bir rivayete göre de Ağrı Dağı'na oturdu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşinden aşure günü kurtuldu. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden aşure günü kurtuldu. Sonra Hazreti Eyyub Aleyhisselam hastalıklarına aşure günü şifa buldu. Hani Eyüp Aleyhisselam'ın da Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği bir duası var. O hastalıklara yakalanınca dedi ki Rabbi enni messeniyet durru ve ente elhamur rahimin. Ve Eyüp Aleyhisselam bugün Urfa dediğimiz Şanlıurfa'mızda Anadolu'muzun peygamberler şehrinde Cenab-ı Hak yeri altından adeta bir zemzem suyu gibi, Havz-ı Kevser gibi suyu fışkırttı. Eyüp Aleyhisselam'a emretti. Eyüp Aleyhisselam orada yıkandı ve şifa buldu. Aşure gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti Rebu'yül Evvel ayında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti ama esas hicri takvimin başlangıcı aşure gününün 10. günün içerisinde olan Muharrem ayında oldu. Hatta Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde aşure günü gelmişti. Aşure gününde Yahudilerin oruç tuttuğunu gördü ve sordu neden oruç tutuyorsunuz? Dediler ki bugün bizim peygamberimiz Hazreti Musa Firavun'un zulmünden kurtuldu. Biz onun için oruç tutuyoruz. Peygamberimiz de buyurdu ki öyleyse biz de seneye kavuşursak Yahudilere benzememek için. Çünkü peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Kim hangi kavme benzerse o kavimden olur. Ya bu aşure gününün bir gün evvelinde ya da bir gün ahirinde oruç tutalım. Onun için biz Müslümanlar olarak o gün bugündür Muharrem ayının ilk 10 gününü muhakkak oruçta tutarız. Eğer tutamadıysak aşure gününde oruç tutarız. Onu da peygamberimizin sünneti olmak üzere bir gün evvel ya da bir gün ahiriyle ne yaparız? Birleştiririz. Aşure gününde Yakup Aleyhisselam hasretini çektiği oğlu Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu. Ve rivayete göre, anlatılara göre, peygamberimizin sözlerine göre kıyametin kopacağı günde aşure günü. Nasıl dünya yaratıldıysa kıyamet o gün kopacak ve gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden eftal olan 3-10 gün var. Bu birinci 10 gün Ramazan'ın son 10 günü. Çünkü Rabbimiz Ramazan'ın son 10 gününe bir geceyi saklamış. O da Kadir gecesi. Ayet-i Celle de bizden haber veriyor ki o gece 1000 aydan daha hayırlıdır. Peki ikinci 10 gün hangi 10 gün? İşte geçtiğimiz ay olan hac ayının hac günlerinin içerisinde olan Zilhicce'nin ilk 10 günü. Hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye inerler. Annelerinden doğduğu gün gibi pür pak olurlar ve kurban ibadeti de 10. gün ifa edilir. Ve Arefe günleri var aynı zamanda. 3. 10 gün de Muharrem'in ilk 10 günü. Muharrem'in 10. günü Aşure günü, günlerin en eftalidir, günlerin en üstünüdür. Aslında bu günlerden murat, bu önemli mekanlardan maksat nedir? Cenab-ı Hak kullarını affetmek için Sezin Hanım, muhterem dinleyiciler, bahaneler arıyor. Ve bu günlerde, bu gecelerde, bu önemli mekanlarda, cuma günlerinde, arefe günlerinde, bayram gecelerinde Cenab-ı Hak kullarını mağfiretiyle muamele ediyor. Onun için bizler Muharrem ayını her sene olduğu gibi bu sene de oruçlarla karşıladık ve oruçlarla uğurladık. Muharrem ayının bizim için tarihimiz açısından bir acı tarafı da var. Ne tarafı var? Maalesef Hazreti Hüseyin Efendimiz ve onun 72 arkadaşı, birçoğu sahabe olan Kerbela'da şehit oldular. Evet. O şehadetten dolayı bizim içimiz Muharrem ayında Aşure gününde yaralanır. Kerbela hadisesi gündeme gelir. Kerbela hadisesi hatırlanır. Aşıklarımızın, şairlerimizin şiirlerinde de bu Kerbela'yı görürüz. Mesela diyor ki şair, Kerbela'da düşürdüler tuzağa. Hüseyin'in derdi benim derdimdir. Düştü başım, aktı kanım toprağa. Hüseyin'in derdi benim derdimdir. Rüyasını beyan etti dedesi. Hüseyin'in bitmemişti hevesi. Göklere yükseldi feryadı sesi. Hüseyin'in derdi benim derdimdir. 73-2 turna kurda yem oldu. O gün bugün sevenlere dem oldu. Acıları yüreğime cem oldu. Hüseyin'in derdi benim derdimdir. Davet eylediler küfeye, küfeye gelsin. Küfeliler zalim imiş ne bilsin. Kul nuri ağlasın, düşmanlar gülsün. Hüseyin'in derdi benim derdimdir. Hazreti Hüseyin'in ve 72 arkadaşının, 72 imamın, sahabenin şehit edilmesi Kerbela'da acı bir hadisedir. İslam tarihine o gün bir kan düşmüştür. Karanlığın narına dönmüştür. Ama bizim ecdadımız o karanlığın narını her daim aydınlığın nuruna çevirmişlerdir. Biz bugün bir olarak, beraber olarak Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, bütün en başta insanlık olarak, sonra da Müslümanlar olarak yüreğimiz birdir. Hani Sivas'tan yükselen ses, Aşık Veysel diyordu ya, Yezid nedir ne kızılbaş, değil miyiz hep bir kardeş, bizi yakar bizim ataş, söndürmektir tek çaresi. Bizlere her zaman bir ateş atarlar, bu İslam toplumuna bir nifak atmaya çalışırlar ama bunu Necip milletimizin firaseti ve basireti her zaman ne yapar? Ona karşı koyar. Bunu Çanakkale'de gördük, değil mi? Bunu çeşitli olaylarda gördük, en son 15 Temmuz'da gördük. Bu millet bir ve beraberdir. Yani Azerbaycanlı aşık, Mikail Azaflı'nın ifadesine göre o çok güzel diyor. Bizler bir kartalın kanadıyık, bir babanın evladıyık, bir milletin damadıyık. Et ve tırnak gibi bir ve beraberiz. Onun için aziz ve necip milletimiz birlikten beraberlikten ayrılmasın. Her daim Muharrem ayları, Ramazan ayları ve diğer günler nasıl önemliyse bütün yaratılan insanlar, mezhebi meşrebi ne olursa olsun insan olduğu için Yunus Emre'nin ifadesiyle, hani o ifadeyi çok kullanırız, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. İnsan fıtraten tertemiz yaratılmış, kamil manada yaratılmış, ahsen-i takvim yaratılmış, yaratılanların en üstünü olarak Cenab-ı Hak yaratmış. Eğer bir kişi insan olarak yaratılmışsa zaten dünyaya gelen en şanslı nedir? Canlıdır. Ondan dolayı biz canlılarımızın kanına, malına, namusuna, tenine, zerre kılına kadar bir zarar gelmesine neyiz? Karşıyız ve karşı durmamız gerekiyor.
Evet değerli hocam, tabii Aşura gününün şöyle bir anlamı da var. Hani hep birlik beraberlikten bahsettiniz ya, Aşura yapıldığında evet, o illaki bir komşuya, bir yakına ulaştırılır. Hani ikram gibi görülür başta ama o sanki tanelerin, o tatlı tabağının, o aşure tabağının içinde birbiriyle lezzetli bir birliktelik yaptığı gibi biz de aslında komşularımızla, yakınlarımızla, sevdiklerimizle o aşure bahanesiyle belki daha birbirimize yakın hissederiz kendimizi. Mutlaka ikram etmek isteriz değil mi?
Aynen öyle. Zaten bizim medeniyetimizin temelinde ikram var. Peygamberimiz de buyuruyor ki aranızda selamı ve ikramı yayın. Biz bireysel bir hayat yaşamıyoruz. Cemiyet hayatının içerisindeyiz. Ve bir insanın faydalılığı, bir insanın insan olması, diğer insanlara karşı ne kadar faydalıysa, onlara ne kadar yardım ediyorsa, ne kadar ikram ediyorsa, o insan o derece insandır aslında.
Tabii.
İnsanı kamil kılan da budur. Ondan dolayıdır ki buyurduğunuz gibi, işaret ettiğiniz gibi, Aşure gününde, diğer kandil günlerinde, önemli dini bayramlarımızda, milli bayramlarımızda biz komşularımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla ne yaparız? Birbirimize ikram ederiz.
Evet.
Aslında o aşure geleneği de aşereden gelir. Yani Arapçada ondan gelir. İçinde fındık var değil mi?
Evet.
Ceviz var, işte buğday var. Onların da kaynağı neresi o aşurenin kaynağı? Hani Hazreti Nuh'un gemisine inananlar toplanmıştı.
Hı hı.
Hazreti Nuh hayvanlardan birer çift aldı ve o tahıldan, nebatattan da topladı. Ve neticesinde onları karıştırarak insanlara ikram etti. İşte Hazreti Nuh'tan beri, Hazreti Nuh insanlığın ikinci atasıdır. O günden beri bizim geleneğimizde aşure geleneği var. O aşure geleneği de bugün Anadolu'muzda ve Türkistan'da, evladı Fatihan topraklarımız Balkanlar'da özellikle aşure günü yapılarak adeta o ağzımızın acısını, Kerbela hadisesinin evet, üzüntüsünü evet, gidermek evet, üzere o tatlı sunulur ve ağzımız tatlanır, gönüllerimiz neşelenir o günde.
Evet, Kerbela hadisesi için de şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Ne İslam coğrafyasında ne başka bir coğrafyada bu tür acıların asla yaşanmaması temennisiyle son cümlelerimizi edelim değerli hocam.
Evet, yeni Kerbelalar olmasın ve bizler her zaman İsmail Gaspıralı'nın ifadesiyle aslında dilde, fikirde, işte birliği ne yapmamız lazım? Canlandırmamız lazım. Dilimiz Türkçe değil mi?
Evet.
İşimiz belli, fikrimiz bir. Fikrimiz vatanımızın selameti, dinimiz bir, dinimiz İslam dini. Bütün Adriyatik'ten Çin denizine kadar bu milletin aslında gönlünü aynı atıyor. Ve ben bugün de eğer Müslümanlar bir olsa Gazze'de insanlar ölmez. Müslümanlar bir olsa Doğu Türkistan'da insanlara kıyılmaz, namuslarına tasallut etmez. İnsanlar bir olsa Suriye'de, Myanmar'da insanlık ölmez. Onun için gelin, insanlığın en önemlisi Müslüman olanlar. Yani Müslümanlık şereftir. İnsana verilen en büyük şereftir. Müslüman olmakla bizler aslında peygamberin ümmeti olmakla şereflendirildik. İslam
evet,
dinine girmek
evet,
de Allah'ın emrini ittiba ettik. Onun için gelin, İslam dünyası olarak bir ve beraber olalım. Hiçbir insanın dini ne olursa olsun kılına zarar gelmesin.
Evet, amin değerli hocam. Ne denir ki bu sözlerden sonra? Bütün dünyada hep barış, hep huzur, hep mutluluk hüküm sürsün. Biz de insanlık olarak o barışa ne kadar, o güzelliğe ne kadar büyük katkılar sağlarsak da ne mutlu bize.
Size
çok çok çok güzel anlattınız yine her hafta olduğu gibi hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Siz de aşure ikram ettiğiniz yakınlarınız, dostlarınız hepsine lütfen bizden selam
iletin. Şu anda da bir meclisteyiz. İkramlar geldi. Aşureler burada. Aynı zamanda onların yanında bunu da söylüyoruz.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz hocam.
Ben de hürmet ediyorum. Bütün saygıdeğer dinleyicilerimize tekrar gönülden muhabbetler.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yeni yılın başlangıcını müjdeleyen Muharrem ayını konuştuk. Müslümanlar için çok büyük bir öneme sahip olan olan Muharrem ayını ve tabii içinde pek çok acı olayın da yaşandığı Aşure gününü de barındıran Muharrem ayını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli hocamıza aktardıkları için. Böylelikle de programımızın bugün de sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.